Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında tekrar birlikteyiz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2017 sayısından yazılar paylaşacağız ve ilk olarak Raif Koçak imzalı "Bir Milleti Değiştirmek İstiyorsanız Önce Kelimelerini Değiştirin" başlıklı yazısını sunacağız. İnsanoğlu doğumundan itibaren isteklerini, arzularını ve ihtiyaçlarını başkalarına anlatmak ve toplum içerisindeki diğer fertlerle irtibat kurmak için doğduğu ve yaşadığı coğrafyaya ait lisanı kullandı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, "Ey iman edenler! Biz sizi bir erkek bir dişiden yarattık. Hem sizi tanışasınız diye milletlere, kabilelere ayırdık." buyurarak farklı ırklarda ve dillerde yaratılmanın hikmeti olarak tanışmanın ve anlaşmanın önemini bize bildirdi. Lisan, bir milletin tarihini, kültürünü ve medeniyetini hem bünyesinde yaşayan fertlere hem de diğer milletlere ulaştırabilmesini ve tarih sahnesinde hayatiyetini devam ettirebilmesi için gerekli bir araç olmuştur. Kendine ait bir lisan olmayan bir toplum var olmayacak gibi, lisanı zayıf olan toplumlarda diğer toplumların ve dillerin istilasına maruz kalarak tarih sahnesinden silinip gitmişlerdir. Lisan, bir milletin kültür ve medeniyet alanında tekamülünü gösteren en büyük ölçüdür. Zira lisanın zenginliği, kültür ve medeniyetin ne kadar yaygınlaştığını ve ilerlediğini gösterir. Bin yıldır üzerinde yaşadığımız toprakları yurt edinmiş ve adına Anadolu demiş Türkler, bir millet olarak topyekun İslam diniyle şereflendikten sonra bu dine sayısız hizmetlerde bulunmuş, adeta İslam'ın dünyaya yayılmasında sancaktarlık vazifesi ifa etmişlerdir. Türkler yerleşik hayata geçtikten sonra ilim dili olan Arapça ile edebiyat ve sohbet dili olan Farsçayı alarak kendi kültür değerleriyle mezcederek bugün adına Osmanlıca dediğimiz muhteşem bir lisanı meydana getirmişlerdir. Osmanlı ecdadımız fethettiği ve İslam'ın sancağını diktiği topraklarda konuşulan dillere dokunmamış ve o dillerden kelimeler almaktan çekinmemiştir. Aldığı bu kelimeleri de kendi kültür süzgecinden geçirmiş, gerek telaffuzunu gerekse manalarını değiştirerek kelime dağarcığını genişletmiş ve zenginleştirmiştir. Osmanlı Türkçesi bin yıllık medeniyetin ve kültürün birikimi olan bir dildir. Bu büyük ve zengin lisanı kullanmak, mazideki medeniyetimizle irtibat kurmak için elimizdeki en kıymetli anahtardır. Ayrıca tarihimizi, kimliğimizi ve kültür mirasımızı idrak etmenin de en mühim vasıtasıdır. Bu müstesna hazinelere ulaşmak için kullandığımız lisanımız, Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasıyla birlikte milletimizin büyük gayretleriyle kurulan yeni devlette güya yenilik yapmak adına 1928 yılında harf inkılabıyla büyük bir kıyma uğramış, asırlardır kullandığımız alfabe değiştirilerek Latin harfleri kabul edilmiştir. 1928'lerde başlatılan harf inkılabı, 1960'lara kadar Osmanlıca bilen nesillerin yaşamasından dolayı çok fazla etkili olamamıştır. Ancak eski nesiller vefat edince dilde sadeleştirme adı altında yapılan işgal ve imha çalışması tesirini göstermiş ve zengin lisanımızda yer alan kelimeler atılarak dilimiz adeta kuşa çevrilmiştir. Değişen lisanla birlikte medeniyetimiz, kültürümüz ve milli kimliğimizde büyük yaralar almıştır. Dünyanın hiçbir yerinde bir milletin kendi kendine yapamayacağı, ancak bir devletin savaş neticesi başka bir devlet tarafından işgal edilmesi veya sömürge haline getirilmesi durumunda muhatap olacağı ağır müeyyideler bu millete reva görülmüş, bin yıldır kullandığı lisan değiştirilerek milletin geçmişiyle olan bağları koparılmıştır. Osmanlı Türkçesine yapılan bu işgal ve imha planının asıl maksadı yeni nesillerin geçmişleriyle olan irtibatını kesmek, kullanılan Kur'an alfabesinden doğan derin tefekkürü kaynağında boğmak olmuştur. Bu hususta durumun vahametini anlatmak için sahabeden Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın şu sözünü nakletmek elzem olacaktır. Bu ümmetin önce geçen nesilleriyle sonra gelen nesilleri arasındaki irtibat kopmadıysa, daim ve kaimse korkmayın. Bu ümmet hayır ve selah üzeredir. Ne zaman ki irtibat kopar, sonra gelen önce gelenle irtibatı kaybeder, işte büyük fitne ve bela oradadır. Yapılan harf inkılabı yüzünden geçmişle bağlarımız bir daha onarılması çok zor bir şekilde kesilmiş, milletimiz kanunla Latin harflerinden okuma yazma öğrenmeye zorlanmıştır. Alfabeyi değiştirmekle yetinmeyenler, bin yıldır bu milletin milli kimliği ve kültürel değerleriyle yoğurup meydana getirdiği kelimeleri sadeleştirme adı altında katliama tabi tutmuşlardır. Bir dile, lisana yeni kelime eklemek çok kötü bir fiil değildir. Aksine bu ekleme dili zenginleştirmektir. Ancak bir hususa dikkat çekmek gerekir ki, eklenen kelime ya halkın sesi ve zevkiyle birleşmeli yahut da halkın dilinde kullanılan iki kelimenin izdivacından meydana gelmelidir. Bu iki halin dışında meydana gelen kelimeler, yanlış evliliklerden doğan sakat çocuklar misali olacaktır. Bu sakat doğumlara birkaç örnek verecek olursak, aykıt, yapıt, ödence kelimelerini duyduğunuzda meramımız anlaşılacaktır. Bir lisana eklenen kelimeler eğer halkın süzgecinden geçerse nasıl oluyor diye baktığımızda kullanılan iki kelimenin birleştirildiğini ve ortaya nur topu gibi yeni bir kelime çıkarıldığını görürüz. Akarsu, ana dili, ana yol, bozkır, can kurtaran gibi kelimeler de bunlara örnektir. Lisanın sadeleştirme adı altında adeta kuşa çevrilmesine devrin münevverleri sert tepki göstermişlerdir. Ancak sesleri kimsesizliğe boğulmuştur. Bu konuda Üstad Necip Fazıl'ın şu mısraları bize o günleri anlatmaya yeterli olacaktır. Ruhsal, parasal, soyut, boyut, yaşam, eğilim. Ya bunlar Türkçe değil yahut ben Türk değilim. Oysa halis Türk benim, bunlar işgalcilerim. Allah Türk'e acısın, yalnız bunu dilerim. 6 asır 7 düvele hükmetmiş, bünyesinde bugün de gıptayla bakılan şairler ve edipler yetiştirmiş bir milleti, ecdadının yazısını okuyamayacak hale getirmek, bu millete yapılmış en büyük kötülüktür. Ecdadımızdan intikam almak isteyenlerin bizden çalıp koparmak istedikleri üç değerimiz bulunmaktaydı. Birincisi, milletimizi birbirine bağlayan ve kaynaştıran dünyanın en güzel dili. İkincisi, bin yıldır bizi dünyanın en ahlaklı, en medeni ve en adaletli milleti yapan İslam dini. Üçüncüsü ise tarihimize, kültürümüze ve ecdadımıza olan sevgimiz ve bağlılığımız. İlkini harf inkılabıyla elimizden alıp binlerce kelimelik dağarcığımızı birkaç yüz kelimeye indirerek maksatlarına ulaştılar. İkincisini modernleşme ve dünyevileşmeye kurban verdik. Elimizde bir tek üçüncü kaldı ki onun da bolca hamasetini yapıyoruz. Bugün eskisi kadar münevver ve edipler yetiştirememenin, binlerce yıldır yazılan ve bizlere ulaşan ilmi mirası değerlendirememenin, ecdadımızın yazdığı kıymetli eserlerin kütüphanelerin tozlu raflarında kalmasının acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bize düşen, yapılanlar karşısında dövünüp sızlanmak değil, aksine yeniden kaybettiğimiz kimliğimizi, dilimizi, lisanımızı canlandırmanın yollarını aramak ve bulduğumuz imkanları sonuna kadar değerlendirmektir. Şu hususu unutmayalım ki bizler, ecdadımızın milli ve manevi değerleriyle bütünleşebildiğimiz ve sahip çıktığımız zaman onların bıraktığı mukaddes emanetleri şerefle taşıyabiliriz. Ancak bu şekilde kendimize has milli ve manevi şahsiyetimizi yaşatmış ve yarınlara taşımış oluruz. Allah Teala bizleri yeniden tarihin şanlı ve şerefli dönemlerindeki halimize çevirsin. Kaybettiklerimizi yeniden telafi etmeyi ve yeniden büyük bir medeniyet haline gelmemizi nasip eylesin. bizleri de bu yolda hizmetkar eylesin. Evet değerli dinleyenler, Raif Koçak imzalı "Bir Milleti Değiştirmek İstiyorsanız Önce Kelimelerini Değiştirin" başlıklı yazısını paylaştık programımızda ilk olarak. Ve şimdi de Mücahit Bulut'un kaleme aldığı "Osmanlıca, Türkçe, Uydurmaca" başlıklı yazısını sunacağız. Kalemi elime aldığım günden beri, Türkçenin müdafası için yazdığım satırları birbirine eklesem, İstanbul-Ankara-Şimendifer hattından daha uzun olur. Peyami Safa. Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinden Peyami Safa, 1899 yılında İstanbul'da doğdu. Babası, Servet-i Fünun şairlerinden İsmail Safa, annesi Server Bediye Hanım'dır. 1,5 yaşındayken babasını kaybedince abi İlhami ile birlikte annesi tarafından zor şartlarda yetiştirildi. İlk mektebe devam ederken sağ kolunda ortaya çıkan kemik veremi yüzünden kendini çok küçük yaşta doktorların, hasta bakıcıların ve ilaç kokularının arasında buldu. 1910'da başladığı Vefa İdadiyesini bu hastalık ve ailesinin geçim zorlukları sebebiyle bırakmak zorunda kaldı. Küçük yaşta maruz kaldığı bu trajediler, onun edebi ve fikri hayatını derinden etkiledi. Yazar bu hususu şöyle ifade eder. "Benim şuurum bir facia içinde doğdu. 9 yaşımda başlayan bir hastalık ve 13 yaşımda hayatımı kazanmak zarureti, beni edebiyattan önce kendimi anlamaya ve yetiştirmeye mecbur bir küçük insanı, tamamıyla hayati zorluklardan doğma bir terbiye, psikoloji, felsefe tecessüsüyle doldurdu. Belki bütün kitaplarımı dolduran bir facia beklemek vehmi, bunun neticesidir." Tahsil hayatını yarıda bırakan Peyami Safa, açılan imtihanı kazanarak posta telgraf nezaretinde memurluğa başladı. Bu dönemde edebiyat, felsefe, tarih ve psikoloji sahalarında kendisini geliştirdi. Hususi gayretleriyle Fransızca öğrendi. Mütareke yıllarını takiben Rehberi İttihat Mektebi'nde muallimlik yapmış, lakin bir müddet sonra ayrılarak kendisine asıl şöhreti kazandıracak olan gazetecilik, yazarlık hayatına başlamıştır. 20. asırla başlayan gazetecilik hayatını Son Telgraf, Tasviri Efkar, Akşam, Cumhuriyet, Tasvir, Tan, Ulus, Zafer, Milliyet ve Son Havadis gibi devrin önde gelen gazetelerinde sürdürdü. Edebiyat, siyaset, sanat gibi birçok mevzuda yüzlerce makale kaleme aldı. Edebiyattaki en mühim tarafıysa romancılığıydı. Başta 9. Hariciye Koğuşu, Fatih Harbiye, Yalnızız gibi psikolojik romanlarıyla Türk romancılığında hususi bir yere sahiptir. 150'ye yakın eser kaleme alan Peyami Safa'nın kitap ve makalelerinde üzerinde durduğu meselelerden biri de lisan meselesidir. Peyami Safa'nın lisan hususundaki yazıları, 20. asrın başında ortaya çıkan dilde sadeleşme hareketini tenkitle başlar. Sadeleşme hareketinin önderleri olan yeni lisan hareketi ve genç kalemlere karşı olduğunu her fırsatta dile getiren Peyami Safa, genç kalemlerin konuşma dilini yazı diline yaklaştırma gayesini de sert bir dille tenkit eder. Safa'ya göre yazı dilinin her şubesi bir uzmanlığın ifadesidir. Bu manada ihtisas derinleştikçe konuşma diliyle yazı dili arasındaki farklılık da artmaktadır. Safa'ya göre konuşma dili müşterek bir dilken, ilim, edebiyat dili ise hususidir. Bu sebeple genç kalemler hareketinin böylesine bir maksat edinmesi manasızdır. Argo ve cinsi göndermeleri hikayelerine taşıyan yazarları tenkit etmesi, dizi senaryolarıyla nesillerin ahlakına kastedilen günümüzden bakıldığında çok daha manidardır. Peyami Safa, lisan hususundaki en şiddetli yazılarını harf ve dil inkılapları esnasında kaleme alır. Safa, alfabe değişikliğine şiddetle karşı çıkar. Okullarda en azından Latin harflerinin yanında Arap harflerinin de öğretilmesini teklif eder. Çünkü ona göre bu inkılap kültür devamlılığını etkileyecek milli değerler açısından tehlikeli bir adımdır. Arap harfi bilmeyen bir genç için Türk tarihinde ve Türk edebiyatında orta seviyeyi bulacak kadar derinleşmek imkansızdır, diyen Safa şöyle devam eder. Almanya'da Latin harfleriyle birlikte Alman Gotik harfleri de öğretilir ve bunu bir gerilik hareketi saymak hiçbir Almanın veya başka bir medeni millet mensubunun hatırından geçmez. Bizdeki devrim yobazlığının eşine cihanda rastlanmaz. Gençlere dünyanın hayran olduğu, Rusya'da heykeli dikilen Fuzuli'yi aslından mı okutmak istiyorsunuz? Mürtecisiniz. Türk tarihinin en büyük faslı olan Osmanlı tarihinin başlıca eserlerini mi okutmak istiyorsunuz? Mürtecisiniz. Devrimbazlar mugalata yapmasınlar. Latin harflerini atıp Arap harflerine getirmek istemiyoruz. Üniversitelerimizde okutulan Arap harflerini ve Osmanlıcayı liselerimizde de öğretmelerini istiyoruz. Buna Türk kanunları engel değildir. Akıl kanunları da bunu emrediyor. Peyami Safa'nın üzerinde durduğu diğer bir hususla öz Türkçe'ye dönüş bahanesiyle her biri sadece lisanımızda değil kültürümüzde, sanatımızda, müşterek millet şuurumuzda yer edinmiş olan Arapça ve Farsça kelimelerin dilimizden çıkarılmasıdır. Milletler arasında zaruri kültür mübadeleleri neticesinde her dil yabancı dillerden kelime almıştır. Her dil mürekkeptir diyerek lisanımızdaki Arapça ve Farsça kelimelerin dilimizin tabii tekamülü neticesi lisanımıza katıldığını, bu sebeple onların artık birer Türkçe kelime olduğunu vurgulayan Peyami Safa, lisanımıza kelime ekleme, çıkarma hakkını sadece Türk sanatkarında görür. İçinde yabancı kelime olmayan tek bir medeni lisan yoktur. Yabancı kelimeden korkmayalım. Fakat yabancı kelimelere kapılarını ardına kadar açmış tek bir medeni lisan da yoktur. Lisanın kapıları önüne kontrol koyalım. Bu kontrol ne marif müfettişidir ne de dil kurumu üyesi. Bu kontrol Türk sanatkarının sevkidir. Ona güveniniz. Peyami Safa, Osmanlıca, Türkçe, Uydurmacı adlı eserinde öz Türkçe namına uydurulan hem kendisi hem kaidesi bozuk kelimeleri uzun uzun tenkit eder. Uydurukçanın temelinde uyduruk bir siyaset olduğuna inanır. Bunu, Yunus Emre'nin dilini anlamayan Türk münevverlerinin kafasında Voltaire'nin Fransızcası hala saltanat sürüyor diyerek dile getirir. Zaten o dönemin öz Türkçe müdafilerinin pek çoğu tarihe ve geleneğe cephe almış insanlardır. Tarihten ve gelenekten uzak, uydurma bir istikbal tasavvuru Mehmet Kaplan'ın tespitiyle onları maziyi inkar etme yoluna götürmüştür. Bu sebeple dil inkılabı temel maksadından uzaklaştırılmış ve uzun yıllar istismar edilmiştir. Milliyetçi fikirleriyle tanınan Peyami Safa da zaten dilin tekamülü içerisinde lisanımıza katılmayan yabancı kelimelere karşıdır. Bu hususu şu şekilde ifade eder. Aşırı yabancı kelime düşmanlığı nasıl bir dil taassubuysa, Türkçe karşılığı bulunan veya bulunabilecek olan yabancı kelime hayranlığı da zübbeliktir. Zaten bu memleket ne çekmiş ve çekiyorsa softa ve zübbe kafası yüzünden çekmiyor mu? Yer yersiz kullanılan kavramlar içinse şöyle der. Mefhumların da bir vatanı vardır. Söz gelimi sufiyan, sufiye, İslam'ın şarkın tabirleridir. Mistisizm Avrupalıların, biri diğerinin yerine kullanılmamalıdır. Hayatın zorluklarla eğittiği usta yazarın son seneleri de trajedi içinde geçmiştir. Maişetini kalemiyle kazanmak zorundaydı. Bu usta kalemin, neşriyat sahiplerinin elinde neler çektiğine şahitlik eden nüktesi şöyledir. Bazı romanlarını okuyan ve aynı zamanda yayıncılık yapan biri, Peyami Safa'ya şunu sorar. Üstadım, benim gözlerimden birinin takma olduğunu biliyor musun? Evet biliyorum. Hangi gözümün takma olduğunu biliyor musun? Evet biliyorum. Peyami Safa, takma gözü isabetle gösterince Adam hayret ederek sorar. Hayret, kimse ayırt edemiyor, sen nasıl anladın? Peyami Safa şu ince hicivle cevap verir. Çünkü o göz daha insaflı bakıyor. Safa'nın vefatı da hayatı gibi çileli oldu. Tek çocuğunun askerlik yaptığı Erzincan'da ölmesinden kısa bir süre sonra büyük yazar 15 Haziran 1961'de beyin kanaması neticesinde hayatını kaybetti. Öldüğü zaman Son Havadis gazetesi başyazarıydı. Peyami Safa, Edirnekapı mezarlığında metfundur. Mücahit Bulut imzalı Osmanlıca, Türkçe, uydurmaca başlıktı. Peyami Safa'nın ve onun Türkçe üzerine hassasiyetinin anlatıldığı yazısını paylaştık değerli dinleyenler. Son olarak Halis Demircan imzalı, Doktor Halis Demircan imzalı Müslüman Mahallesi'nde Salyangoz başlıklı yazıyı sunacağız. Üzüm Bağı kasabanın yakınlarındaydı. O gün çocukluk bu ya, birkaç arkadaş ailelerimizi ikna etmiş, içimizden birinin ailesinin sahibi olduğu bağda gece yaban hayvanları gelip zarar vermesin diye nöbet tutuyorduk. Beklediğimiz yer üzüm bağının kenarında yerden yüksekçe tahta merdivenle çıkılan bir çardaktı. Bir ses duyduğumuzda bağırıp çağırıp tahtalara vurarak, teneke çalarak gürültü yapıp güya hayvanı kaçırmaya çalışıyorduk. Gece geç vakit tam uykuya dalacakken bir çıtırtıyla irkildim. O yöne baktığımda gece karanlığında bir varlığın dura kalka ilerlediğini gördüm. İn miydi, cin miydi yoksa gulyabani miydi? Başının üzerinde tuhaf ışıklar beliriyor, eğilip kalkışıyla hiçbir varlığa benzemiyordu. Hemen arkadaşlarımı uyandırdım. Sessizce ve korku içerisinde izlemeye başladık. Sabahı zor ettik. Ertesi gün durumu hemen büyüklerimize anlattık. Önce gülüp geçtiler ancak ısrarlarımız neticesinde ertesi gün onlar da bizimle kaldı ve gece yarısı onlar da bu garip manzaraya şahit oldu. Hadise giderek bütün kasabaya yayıldı. Kasaba sakinlerinin piknik yaptıkları dere kenarına yakın bir bölgede garip bir varlık geceleri dolaşıyordu. Acaba cin miydi, peri miydi, kimseyi çarpar mıydı? Kasabanın ileri gelenleri artık geceleri bağdaki çardağa geliyor, sessiz bir şekilde o varlığı uzaktan seyrediyorlardı. Sonunda hadise kasabanın merkez cami müezzinine intikal etti. Müezzin efendi nur yüzlü, bülbül sesli, mübarek bir zat idi. Bu mevzu kendisine soruldukça şöyle dedi. Ey ümmeti Muhammed, kasabamızın civarında gördüğünüz varlık nedir bilemem. Size zarar verir mi, vermez mi onu da ben bilmem. Lakin şunu bilirim ki Allah'ın yasakladığı şeyler Allah'ın gazabını çeker. Eğer Rabbimizin haram kıldığı içki ve benzeri günahlar bir yerde çoğalırsa oradan bereket kesilir, rahmet kalkar. Bu dünyanın ahireti var, cennet var, cehennem var. O günden sonra kasabada piknik yapanların sayısı hızla azaldı. Tabii alkol kullanma oranı da. Tabii bu durumdan rahatsız olanlar da vardı. Bunlardan birkaçı bir gece bu varlığı daha yakından görmek için gece yarısı onun gezindiği yere yakın yerlerde çalıların arasına saklanıp onun geçmesini beklemişler. Bir süre sonra o varlık ortaya çıkıp bunların yanından geçince hadise ortaya çıkmış. Meğer o bir salyangoz toplayıcısıymış. Salyangozlar gece yarısından sonra bollaştığı için eğile kalka onları topluyor, belinde taşıdığı sepete dolduruyor, sonra da bu hayvancıkları yurt dışına gönderen bir şirketin kasabadaki ofisine teslim ediyormuş. Bu arada başındaki tuhaf ışıklar da salyangozları çok seven ateş böcekleriymiş. Onlar da aslında sebeplenmek için salyangoz toplayıcısının başının üzerinde uçuşuyorlarmış. Tabii bu mesele ortaya çıkınca kasaba bir kez daha çalkalandı. Gün geçtikçe de pikniğe gidenlerin sayısı yine artmaya başladı. Tabii bu mevzu böyle bitmedi. kasabanın müezzinine söylemediği sözler isnat edildi ve Anadolu'nun uzak bir yerine tayini çıktı. Yapılan baskılar sonucunda dönemin iktidarı böyle uygun görmüştü. Salyangoz satıcısı ise bir dönem kasabanın maskotu gibi oldu. Cahil halkı bir müddet maalesef kendi süfli dünyasının zebunu eyledi. Şerli masaların baş köşesinde milleti zehirledi durdu. Nurlu bir zatı kaybetmiştik. Onun yerine hiç de bizim yöremizi ve insanımızı yansıtmayan bir salyangoz satıcısı öne çıkmıştı. Zaman zaman evimizde yapılan çay sohbetlerinde ilgimi çeken bir mevzu olduğu vakit kulak kabartırdım. Büyüklerimiz hep böyle olmasını istedikleri için herhalde oldukça ciddi meseleler konuşulsa bile bizim ortalıkta olmamıza izin verirlerdi. Biz de hasbelkader bu sohbetlerden nasibimizi alırdık. O gece de sohbet esnasında o müezzin efendinin sözü edilince kulak kesildi. Toplantının en yaşlı ve saygı duyulan kişisi mevzu açıldığında elindeki defteri açtı ve okumaya başladı. Hadis-i şeriflerde haramları terk etmenin sevap kazandıracak ameli salihleri işlemekten önce zikredilmesinin iki mühim sebebi vardır. 1- Def-i mefsedet celbi menfaatten öncedir. Yani zararlı şeyleri uzaklaştırmak faydalı şeyleri elde etmekten daha mühim ve önceliklidir. Şeriat yaşanmadan manevi derecenin yükselmesi mümkün değildir. 2. İbadet ve taatlerin tamamını yerine getirmek insan gücünün üzerindedir. Yasaklardan sakınmaksa az olmaları sebebiyle her ferdin imkanı dahilindedir ve bunun faydası daha şumullüdür. Hatta diyebilirim ki İslam alemi için tasavvur edilen yükselme ve ilerlemenin en mühim yolu günahları terk etmektir. Fıtraten günahlardan uzak ve dolayısıyla masiyeti terk etme sevabından mahrum olan meleklerin tabii makamlarından terakki edemiyor olmaları da bu ifademizin delili mahiyetindedir. Velhasıl haramlardan sakınmanın manevi terakkiye hizmet etmesi kadar maddi menfaat ve cismani faydaları da gözden uzak tutulmamalıdır. Yasakları çiğnemenin, insanların malına, canına, şeref ve şanına verdiği zararın telafisi mümkün değildir. Bu basiret sahiplerince bilinip kabul edilen bir hakikattir. Sohbet kendisinden mahrum kaldığımız kıymetli hocamıza bir an önce kavuşma dualarıyla sona erdi. Anlaşılan uğradığı haksızlığı gidermek için kasabanın hakkaniyetli kişileri de harekete geçmişti. Aradan çok geçmedi. Salyangoz satıcısının gerçek yüzü ortaya çıktı. Etrafına verdiği maddi manevi zararlar sebebiyle artık kasabamızda barınamaz hale geldi. Diğer taraftansa uğradığı iftiralar ortaya çıktığı için tayini geri çevrilen müezzinimiz de kasabamıza o güzel ezanlarıyla geri döndü. Vazifelerine ve tebliğine kaldığı yerden ve daha güçlü bir şekilde devam etti. Demek ki saman alevi gibi kısa zamanlı parlayışlar bu milletin gönlüne hükmetme şansına sahip değildir. Bu milletin gönlüne taht kuran, onları birlik ve beraberlik içinde millet haline getiren nur yüzlü, hak ve hakikat sözlü alimleridir, arifleridir. Zihnimde ve kalbimde o günlerden bir hüküm gibi şu cümle kaldı. Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz. Kalın sağlıcakla. Evet değerli dinleyenlerimiz, Doktor Halis Demircan'ın kaleme aldığı Müslüman Mahallesi'nde Salyangoz başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2017 sayısından aktardık bu yazılarımızı. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle.